Ayrım 63.
Sayfa 461. Kürt sorunu hakkındaki bazı konuşmalardan özetler. Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya. Dipnot. Bu heyecanlı milletvekili kardeşi Teğmen Ali Rıza ve damatı Faik'le birlikte İngilizlerin körüklediği Nasturi ayaklanmasıyla ilgili etkinliklere karışacak ve Bitlis Harp Divanı tarafından Hiyanet-i Vataniye Kanunu uyarınca verilen karar gereğince 14 Nisan 1925 günü kurşuna dizilecektir. Uğur Mumcu Kürt İslam Ayaklanması sayfa 62-68 ve 129. dipnot. Ben Kürdoğlu Kürdüm. Türklerle birlikte kanımızı döktük. Onlardan ayrılmadık ve ayrılmak istemedik ve ayrılmayız. Delegeler tekrar rica ederim ki bu memleketin, bu vatanın parçası, en önemli parçası olan Kerkük'ü, Süleymaniye'yi, Musul'u unutmasınlar. Adı geçen eser sayfa 353. Bitlis, Mardin, Gerç, Muş, Siirt, Diyarbakır ve Van milletvekillerinin ortak yazılı açıklaması. Türk, Kürt tek kitledir. Kürtler hiçbir vakit Türk camiasından ayrılamaz. Adı geçen eser sayfa 373. O zaman da bazı ayrılıkçı Kürtler vardı. Emperyalist İngilizlerle işbirliği yapanlar Ankara yöneticileri değil, onlardı. Dipnot. Uğur Mumcu Kürt İslam Ayaklanması sayfa 15-32, 34, 50-53, 62-63, 65-67, 77-85, 96-97, 100, 115-118, 151, 161, 166-172. F. Başkaya. Lozan'da Sevr'e göre batıda herhangi bir değişiklik olmazken küçük de olsa bir gerileme söz konusudur. Doğuda Kürdistan'ın en büyük kısmını kapsayacak biçimde sınırların genişletilmesi söz konusudur. Dipnot. Başkaya şöyle yazıyor. Sadabat Paktı, Bağdat Paktı, Sento, Arsidi, Orta Doğu devletlerini birleştiren özü itibariyle anti-Kürt anlaşmalardı. Paradigmanın iflası sayfa 67. Anlaşmaların Sovyetler Birliği'ne karşı güneyde bir kuşak oluşturma çabasının ürünü olduğunu sanıyordum. Çünkü hepsinde Pakistan da yer alıyor. Bu konuları Başkaya'dan ve benden çok daha iyi bilen siyasi tarihçiler gerçeği açıklasalar da o da ben de öğrensek. Bu nasıl bilim adamı? Silahla geri alınan Ege dışında Edirne, Gelibolu, Tekirdağ, Kırklareli, Bozcaada ve Gökçeada'nın Yunanlılara verilmişken kısmen Mudanya'da ve kesin olarak Lozan'da geri alındığını ya bilmiyor ya bile bile gerçeği saptırıyor. Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili tarihçe şöyle. Milli antla belirlenen sınırları Batum hariç, Musul dahil, ilk tanıyan devlet Lozan'dan 2 yıl önce ve Lenin sağ iken Sovyetler Birliği'dir. 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması 1. maddenin 1. fıkrası ve 2. madde. Kuzeydoğu sınırları 13 Ekim 1921 Kars Anlaşması ile pekiştirilmiştir. 4. madde. Türkiye-Suriye sınırı 1921 Ankara Anlaşması ile saptanmış, 8. madde ve 1. protokol, Lozan Anlaşması'nın 3. maddesi ile doğrulanmış, 1926 Ankara Sözleşmesi 1. protokol ile sınır düzeltimi yapılmış ve Hatay için imzalanan Türk-Fransız Anlaşması ile de 23 Haziran 1939 son biçimini almıştır. Güneydoğu'nun yüzlerce yıllık doğu sınırı Türkiye-İran hiç değişmemiştir. Lozan'da da 1926 Tahran Anlaşması'nda da söz konusu bile edilmemiştir. Irak sınırı ise Lozan Anlaşması'nın 3. maddesinin 2. fıkrası yoluyla Milletler Cemiyeti Konseyi ve Lahey Adalet Divanı'nın verdiği kararlar doğrultusunda Türkiye-Irak-İngiltere arasında imzalanan 1926 Ankara Anlaşması ile madde 1, 2 ve anlaşmanın 2 kesinleşmiş, Musul Irak'a bırakılmıştır. İlhami Soysal, Türkiye'nin Siyasal Anlaşmaları 1. cilt. Görülüyor ki Lozan'da Türkiye Sevr'e göre batı sınırlarını milli anda uygun olarak kabul ettirmiş, fakat Başkaya'nın iddiasının tam aksine Güneydoğu'da milli anttan fedakarlık etmek zorunda kalmıştır. Musul'u vermiştir. Yani gerçek iddiasının tam tersi. 7. Kurtuluş Savaşı hakkındaki öteki iddialar ve doğrular. Kadir Mısıroğlu. Milli mücadelenin destani şan ve şereflerle dolu olan umumi Türk tarihi içinde iddia ve ifade edildiği kadar önemli bir yeri yoktur. Aşağı yukarı eşit kuvvetlerle Yunanistan gibi küçük bir devlete karşı gerçekleştirilmiştir. Ermeniler, Pontus çeteleri, Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Anzavurlar, Kuvayi İnzibatiyeler, isyancılar, dekor kostüm müydü? Yunanistan'a maazallah yenilseydik çok ayıp olurdu. Yalnız ayıp mı olurdu ha muhterem? Fakat yendiğimiz için de fazla övünmemizi şahsen yakışıksız bulmaktayız. Neden? Çünkü lider ve başkomutan Mustafa Kemal. Hele bayram üstüne bayram yaparak ve bu olayı abartarak ulaşılmaz, asra aslanır bir zafer gibi göstermek, bilmem bizim gibi büyük bir millete ne kadar yakışır. 300 yıldır ilk defa hem de en çaresiz olduğumuz bir dönemde emperyalizme karşı herkesin hayal sandığı siyasi ve askeri bir büyük zafere ulaşmış ve bu sayede tam bağımsız ve milli bir devlet olabilmişiz. Ölümden dönmüşüz. Emperyalizmin pençesinden canımızı ve namusumuzu kurtarmışız. Bu kutlanmaz mı? Olağan bir zafer midir bu? Bence bu olayı yeteri kadar ve hak ettiği görkemle kutlamıyoruz bile. 9000 küsur şehide mal olan Türk-Yunan Harbi'nden yılda birkaç bayram çıkaranlar, 400 bin şehide mal olan Çanakkale'yi unutulmaya bırakmış görünüyorlar. Halbuki aşağı yukarı eşit kuvvetlerle 3 sene sürdükten sonra ancak başarılabilen Türk-Yunan Harbi ile Çanakkale Harbi asla karşılaştırılamaz. Gerçekten Yunanistan gibi küçük bir devlete yenilseydik çok ayıp olurdu. Ama yenmek de pek fazla bir şeref değildir. Muhakkak ki bugüne kadar inkılapçı liderlere şan ve şeref sağlamak için efsaneleştirilmiş olan milli mücadelenin de gerçek mahiyetiyle yazılabileceği günler yakındır. Osmanoğullarının dramı, sayfa 81, Lozan, 1. cilt sayfa 166. F. Başkaya, Türk-Yunan Savaşı abartıldığı kadar önemli bir savaş değildi. Cephelerde ölen asker sayısı 9167 olduğuna göre milli mücadelenin abartıldığı kadar önemli olmadığı anlaşılır. Paradigmanın iflası, sayfa 33. Dipnot, Mete Tunçay da şöyle diyor. Kurtuluş Savaşımızın siyasal önemi bir yana, çapı, tarafların kuvvetleri, ateş güçleri, kayıpları ve benzerleri açılardan, 2. Dünya Savaşı hatta 1. Dünya Savaşı ölçütleriyle karşılaştırılınca pek abartılmaya elverişi değildir. Atatürk'e nasıl bakmak? Sayfa 87, 1. Dipnot, Toplum ve Bilim, Kış 1978. Bir dünya savaşı ile karşılaştırılınca hangi savaş abartılmaya elverişlidir ki? Doğru olan Türk Kurtuluş Savaşı'nı bir dünya savaşı ile değil, başka milletlerin bağımsızlık ve kurtuluş savaşları ile karşılaştırmaktır. Ancak eşit değerler ve türdeş olaylar arasında karşılaştırma yapılır. Sonuçları dikkate alınırsa İstiklal Savaşı birçok kalabalık savaştan çok daha önemlidir. A.J. Toynbee mesela Sakarya Savaşı için şöyle diyor. Denilebilir ki bu savaş içinde yaşadığımız 100 yıl tarihinin en büyük savaşlarından biridir. Türkiye sayfa 123. Ayrıca Claire Price'ın The Rebirth of Turkey adlı kitabından şu alıntıyı yapıyor. Sakarya kıyılarındaki Türk zaferi yakın ve Orta Doğu'nun siyasal yüzünü değiştirmiştir. 200 yıldan beri Batı ihtiyar Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya çalışıyordu. Fakat Sakarya'da Türk'ün kendisiyle karşılaşmıştır ve ona dokunulduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Tarih bir gün Sakarya kıyılarında cereyan eden ve çok kimsenin bilmediği bu savaşı devrimizin en büyük olaylarından biri olarak kaydedecektir. Türkiye sayfa 123-124 1. dipnot. Bizim aydınlarımızın kayda değer bir kısmı ya her şeyi layık olmadığı kadar büyütüyor ya da özel ölçülerle değerlendirmeye kalkarak hak etmediği kadar küçültüyor. Gerçeğin sınırları içinde kalmak ve makulde durmak çok mu zor acaba? Doğrular 1. Milli mücadele Mondros'la başlayıp Lozan'dan sonraya da uzanan bir sürecin adıdır. İç ve dış birçok yönü var. Savaşlar bu sürecin sadece sıcak yanını oluşturuyor. Ancak savaşların yalnız Türk-Yunan savaşlarından ibaret olmadığını da görmüştük. Türk-Yunan savaşlarında da öbürlerinde de kuvvetler hele ateş gücü bakımından hiçbir zaman aşağı yukarı eşit olmamıştır. Dipnot, karşılıklı kuvvetler için C. Erikan, Kurtuluş Savaşımızın Tarihi, sayfa 105, 120, 137, 151, 209. Yunanistan gerçekten küçük bir devletti ama 1. Dünya Savaşı'na ancak 12'ye 5 kala girdiği için ordusu diri ve tam donatımlıydı. Dipnot, Yunan ordusunda incelemeler yapan İngiltere'nin Atina'daki ateşe militeri Albay Nairn'in 15 Haziran 1921 günlü raporundan. Yunan ordusu pek etkili bir savaş makinesidir. Bilal Ne. Şimşir, Sakarya'dan İzmir'e sayfa 146. A.J. Toynbee de şöyle yazıyor. Modern savaşlarda orduların can damarları olan ulaştırma araçları bakımından Yunanlar mükemmel durumda bulunuyorlardı. Ellerinde bol miktarda kamyon vardı ve İzmir'den çıkan 3 demir yolunu kontrolleri altına almışlardı. Silah bakımından da herhangi bir sıkıntıları yoktu. Büyük savaşın son yıllarındaki Makedonya seferinden kalma İngiliz ve Fransızların verdikleri hiç kullanılmamış silahlarla donanmışlardı. 1918 mütarekesinden sonra da Yunanlara yeni silahlar verilmişti. Türkiye sayfa 119. Doğrudan ve dolaylı İngiliz yardımlarını daha sonra göreceğiz. Üstelik İzmir'e Türk ordusu dağıtıldıktan ve silahları toplandıktan sonra çıkarılmıştır. Bu yüzden de 1. İnönü Savaşı'na kadar karşısında düzenli ve disiplinli bir ordu olmadığı için fazla zorluğa uğramadan ilerleyebildi. Gerektiğinde yurttaşlarını ve Anadolu Rumlarını silah altına alarak birliklerini daha da güçlendirebiliyordu. Donatımdan yana da hiçbir sıkıntıları olmamıştır. 4. Buna karşılık maddi ve manevi engeller ve zorluklar yüzünden Türk ordusunu canlandırmak kolay olmamış, yeteri kadar silah ve donatım bulunmadığı için de hiçbir zaman gerçek anlamda bir seferberlik ilan edilememiştir. Dipnot: Sakarya Savaşı'ndan sonra 13 Eylül günü Başkomutan Mustafa Kemal genel seferberlik ilan eder. Aynı gün Milli Savunma Bakanlığı'na da şu gizli yazıyı yazar: İlan edilen seferberlik sadece hariçte siyasi bir tesir yapmak maksadına dayanmaktadır. Bundan ötürü gereken sınıfların silah altına çağrılması eskiden olduğu gibi cereyan edecektir. Tih 2-5 2. kitap sayfa 275. Yani silah kadar asker. İsmet İnönü Hatıralar 1. sayfa 245. Kazım Özal Milli Mücadele 1. sayfa 177. Bu durum daha meclisin açıldığı günlerde belirtilmiştir. Gizli celse zabıtları 1. 52. 5. Milli mücadelenin önemini ölü sayısıyla açıklamaya çalışıyorlar. Hayretlik ve ibretlik bir yaklaşım. Bir mücadelenin önemiyle katılanların ateş gücünün ve ölenlerin sayısının ne ilgisi var? İki yanın savaşçılarının toplamının 2000 kişi olduğu Bedir Savaşı, tarihin en önemli savaşlarından biridir. Enver Paşa'nın yönettiği Sarıkamış taarruzu ise 100 bine yakın kayıba mal olmuş ve hiçbir işe yaramamıştır. Bir savaşın önemi katılanların, ölenlerin ve silahların sayısı ile değil, askeri, sosyal ve siyasal sonuçları ile değerlendirilir. 6. Bu mücadelenin Ermeniler, Yunanlar, Rumlar, Fransızlar, İngilizler ve İtalyanlar için çok önemli olduğunu belgelerden anlıyoruz. Yalnız önem değil, topluca 250 bin kadar ölü de vermişler. Sadece Yunanların toplam kaybı 200 bin kadardır. Bu her birinin kendi açısından olaya nasıl asıldığının kanıtı değil midir? Ama bizimkilere göre bu mücadelenin bizim açımızdan abartılacak bir önemi yokmuş. Bir bütünün bir yanı önemli, öbür yanı önemsiz olur mu? Ve askeri, siyasi, ekonomik, kültürel, mali, hukuki tam bağımsızlık için verilen bir mücadele önemli değilse ne önemlidir, söyler misiniz? 7. 9167 Sabahattin Selek'in verdiği şehit sayısıdır. Anadolu İhtilali sayfa 111-112. Ama bu sayı çok eksik ve yanlıştır. A. Başlıca savaşlarla sınırlıdır. Ayrıca bu savaşlarla ilgili şehit sayıları da eksiktir. Doğrusu 11.328'dir. Dipnot: Askeri belgelere dayanarak şehit sayısının dökümü: Ermeni Harekatı 46, Gediz 181, 1. İnönü 121, 2. İnönü 681, Aslıhanlar Dumlupınar 400, Kütahya Eskişehir 1643, Sakarya 5713, Büyük Taarruz 2543, toplam 11.328. Selek bir sayfa sonra savaş alanında yaralanıp da kurtarılamadığı için hastanede şehit olanların sayısını da veriyor: 1718. Demek ki toplam şehit sayısı en azından 13.046'dır. B. Bir savaşta kayıp yalnız şehitlerin sayısıyla da belirlenmez. Yaralılar, esirler ve benzerleri de kayıp hesabına eklenir. Bu yazarlar ötekilerden vazgeçtik yaralıları bile dikkate almıyorlar. Sabahattin Selek yaralı sayısını 31.173 olarak veriyor. Bunun doğrusu da 35.465'tir. Dipnot: Yaralılardan 1443'ü mağlul kalmış. Sabahattin Selik Anadolu İhtiyari sayfa 113. Hastane dışında ölenler 2956, kaza sonucu ölenler 688, askerken hastalıktan ölenler ise 22.690 kişi. Bu son sayı ülkenin ve ordunun nasıl yokluk ve yoksulluk içinde olduğunu göstermektedir. Bu durumu gösteren birkaç örnek daha. Hastalara vitamin olmadığı için günde bir kaşık sirke verilir. Yaralara tentürdiyot bulunmadığından naftalin basılır. Birkaç yıldır sebze yiyememekten iskorpit hastalığına yakalanan askerlerin dişleri dökülür. Süngü, çarık, tüfek kayışı çok az. Matra, çadır, çamaşır hak getire. Gece harita okumak için mum bile yok. Erlerin ancak bir kısmına üniforma verilebiliyor. Sakarya Savaşı'nın eşiğinde 3 tümenli süvari grubunda sadece 118 kılıç bulunmaktadır. Türk İstiklal Harbi 2-5 2. kitap sayfa 478. Aka Gündüz yalnız mızrakları vardı diyor. Hatıralarım sayfa 87. Süvariler Sakarya Savaşı'na halktan toplanan ve ucu ucuna yetiştirilen 1399 değişik biçimdeki kılıçla katılacaklardır. Türk İstiklal Harbi 2. kitap sayfa 4. Yedek parça yokluğundan uçaklar uçan tabut halindedir. Orduda bir tek karpit lambası vardır, o da başkomutana verilir. 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis 19 Ekim 1921'de cephe komutanlığına şöyle yazıyor: Asker esvaplı %5 insana rastlamadım. Yarıdan fazlası yırtık, palaspareler içinde. Ayakkabılarının yarısı kullanılamaz durumda. Onda dokuzunda matara, çanta, torba, istihkam edevatı yok. Harp Hatıraları 5. sayfa 81. Büyük taarruzda bile Türk ordusunun ancak yarısı asker kıyafetindedir. Türk İstiklal Harbi 2-6 sayfa 13. Milli mücadele bu yaman gerçekler dikkate alınmadan değerlendirilemez ve zaferin büyüklüğü anlaşılamaz. Bu yoksulluğu az çok bilen Frank Bouillon bu mucizeyi şöyle özetleyecektir. Kaan'ı kamyonu yendi. Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk'ü Özdeyiş, sayfa 82. Yaralılar, Ermeni Harekatı 76, Gediz 135, 1. İnönü 97, 2. İnönü 1822, Aslıhanlar Dumlu Pınar 800, Kütahya Eskişehir 4951, Sakarya 17699, Büyük Taarruz 9855, toplam 35465. Bu eksik hesaba rağmen şehit ve yaralıların toplamı 48.511 etmektedir. Dipnot, TC'nin Başbakanı Necmettin Erbakan Kaddafi ile yaptığı görüşmede şöyle diyor. Biz 5 yıllık İstiklal Savaşımızda sadece 5.000 şehit vermişizdir. 10 Ekim 1996 günü birçok TV'de yayınlanan icraatın içinden adlı programda yer alan Necmettin Erbakan Kaddafi görüşmesi band kaydından. TC'nin Başbakanı acaba neden şehit sayısını yaygın ve yanlış sayıdan bile daha aşağıya çekiyor? Merak ettim. Bu bile o zamanki ölçülerle yaklaşık 12 tümen demektir. Yani savaş boyunca damla damla kurulan ordunun yarısından fazlası kaybedilmiştir ki çok yüksek bir kayıp oranıdır. Kaldı ki aşağıdaki çatışma ve savaşlarda verilen kayıplar bu sayının dışındadır. Merkez ordusunun savaşları, Pontus Koçgiri isyanlarının bastırılması için öteki birliklerin yaptıkları çatışmalar. Dipnot. Ethem isyanının bastırılması sırasında yalnız 61. tümenin verdiği kayıp 294 kişidir. Tih 2-3 sayfa 143. Güney cephesi 2. kolordu savaşları, Anzavur ve Kuvayi İnzibatiye ile yapılan çarpışmalar. 19 Mayıs 1919 ile Gediz Savaşı arasındaki süre içinde bazı askeri birliklerin çatışmaları. Dipnot. 1920 Haziran'daki Yunan ilerleyişi sırasında Balıkesir-Bursa kesimindeki savaşlarda Yunan askeri tarihinde askeri birliklerimizin 400'den fazla ölü verdiği ileri sürülmektedir. Yunan askeri tarihi sayfa 127. Mürettep kolordunun kuruluşundan önce ve sonra Kocaeli kesiminde yapılan çarpışmalar. Menderes kesiminde yapılan çarpışmalar. 6. tümenin Sandıklı ve civarı çarpışmaları. Ekim 1921 Afyon Savaşı, Kuvayi Milliye ve Milis Birliklerinin Doğu, Güney, Güneybatı ve Batı'daki çarpışma ve çatışmaları. İnsana saygılı ve aklı başında kimseler için bir kişinin ölümü bile büyük olaydır. Ama bizimkiler daha çok ölüm, daha çok kurban arıyor ve iştahlı bir toprak gibi ölüye doymuyorlar. Dipnot, Türk ve Yunan savaş tarihlerine göre güvenilir anılara ve monografilere dayanarak Kurtuluş Savaşımızdaki genel kaybımızın yalnız şehit ve yaralı 100 bini aştığını kesin olarak söyleyebilirim. İsyancılar ile işgalciler tarafından öldürülen ve yaralanan siviller bu sayının dışındadır. Kadir Mısıroğlu, milli mücadele bir veya birkaç kişinin değil bütün bir milletin eseridir. 7'den 70'e kadar herkes elinden geleni yapmıştır. Osmanoğulların dramı sayfa 81. Dipnot, Necmettin Erbakan aynı fikirde değil. İstiklal Savaşı Atatürk'ün yanında yer alan hocalarla ve şeyhlerle kazanıldı. Milliyet 1 Mayıs 1996, 12. sayfa. Mısıroğlu haklı. Nitekim Mustafa Kemal de başarıyı ısrarla halka mal ediyor. Ama ikisinin de çabası boşuna. Çünkü başarı mücadelenin liderinin adıyla anılır. Milli mücadelenin lideri başından sonuna kadar Mustafa Kemal'di. Dipnot, şu fikri daima ve her fırsatta tekrar etti. Yapılan şeylerin şerefi bana değil, millete aittir. O her şeyi millet yaptı dedikçe millet de ona her yerde bütün vecdi ve bütün şükranıyla her şeyi siz yaptınız diyordu. İkisinin de hakkı var. İyi Habib Sevük, Atatürk için sayfa 38-39. F. Başkaya tersini iddia ediyor. Milli mücadelede kitle katılımı sınırlıydı. Bu ortadayken devrimden, Anadolu ihtilalinden ve benzerlerinden söz etmek, bu sözleri kullananların kuruntularından başka bir şey değildir. Aslında gerçek bir Anadolu hareketi hiçbir zaman olmadı. Paradigmanın iflası sayfa 44-47-49. A. Kuvayi Milliye gönüllülerden oluşmaktadır. B. Orduya katılma ise başlangıçta gerçekten sınırlıydı. Katılım 1. İnönü başarısından sonra artmaya başlayacak, Sakarya Savaşı sırasında doruk noktasına ulaşacak ve bu sorun hemen hemen sona erecektir. C. Kurtuluş Savaşı'nda karşımızdaki ordu ve grupların toplam 400 bin kişi kadar olduğunu daha önce belirtmiştim. Böyle büyük bir kuvvet, sınırlı bir kitle katılımı ya da zorla silah altına alınmış kimselerle yenilebilir mi? Dipnot. Büyük taarruz öncesinde Türk ordusu Batı ve Doğu cepheleri, Kuzey, Güney ve İç Anadolu'daki birlikler ve geri teşkiller 580 bin kişiydi. Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 111. D. Kurtuluş Savaşı gibi çok yönlü ve uzun bir mücadele halk desteği olmadan yürütülebilir mi? Başkaya'nın yakın tarihimizi Tansu Çiller kadar bile bilmediği anlaşılıyor. Tevfik Çavdar da bu bir halk savaşı değildi başlığı altında şöyle yazıyor. Gerçek anlamıyla bir bağımsızlık savaşı, halk savaşı niteliğini taşımalıdır. Anti-emperyalist güçlerin tamamını kapsamayan bir halk cephesi olmadan geçerli bir bağımsızlık savaşı yapmak hemen hemen imkansızdır. Türk milli mücadelesinin halk savaşı öğelerine bütünüyle sahip olduğunu söylemek, olayları yüzeyden izlemek olur. Şimdiye kadar sunduğumuz sosyal özellikler gözden geçirilirse Anadolu halkının fakiri, savaşlardan yorgun ve yılgın düşmüş, kendini yönetenlere karşı öteden beri yabancı, düşman işgaliyle bozgunu daha da güçlenmiş, içine kapanık, küçük topluluklar halinde yaşayan bir topluluk olduğu saptadır. Bu halkın kaybettiği şey yoktur ki onu yitirmemek için savaşsın. Milli mücadele başlarken sayfa 195. Bu görüşe göre vatanseverlik yalnız bir şeyleri olanların tekelinde. Bireyi, insanı oluşturan bütün öteki nitelik ve özelliklerinden soyutlayarak sırf ekonomik bir süje diye gören ve onu motive eden tek şeyin de çıkar olduğunu kabul edenlerin milli mücadeleyi açıklamakla hayli sıkıntı çektikleri ve sonunda bu tür olgulara ters düşen sonuçlara vardıkları sıkça görülmektedir. Sanıyorum ki asıl yüzeyden izlemek bir olguyu değişmez bir takım ideolojik kavram, tanım ve şablonlarla değerlendirmektir. Oysa hayat bütün bu donmuş kalıpları aşıyor. İnsan sırf çıkar için harekete geçen ekonomik bir süje midir sadece? Onu başka sebepler harekete geçiremez mi? Vatan, istiklal, devlet, milli duygu ve bilinç, din, dayanışma, gelenek, onur, gurur, namus ve benzeri kurum, düşünce, ülkü ve motivasyonların hiç değeri, etkisi ve yeri yok mu? Olur mu böyle şey? Yazarın kaybettiği bir şey yoktur ki onu yitirmemek için savaşsın dediği yoksul Anadolu halkı, dört cephede birden ölesiye savaşmıştır. Başlangıçta bir kısmının bocaladığı, çekingen durduğu doğrudur. Hatta bazıları karşı bile çıkmıştır. Ama sonra, gittikçe ve hızla artan, çoğalan ve genişleyen bir uyanış ve istekle savaşa katılmış, can vermiş, kan dökmüş, ter akıtmış ve zaferi sağlamıştır. Çavdar görüşünü kanıtlamak için şöyle devam ediyor. Bağımsızlık savaşı sırasında İstiklal Mahkemelerinin kararı ile idam edilenlerin sayısı cephede ölenlerden fazladır. Sayfa 195-196. Dipnot. Aynı görüşü Hüseyin Yılmaz da sürdürüyor. Bu mahkemelerin verdirdiği kayıp bütün milli mücadelenin kayıplarından fazladır. Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet terörü ön ve arka kapaktı.